Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun.
Cemreler düştü ama.
Evet.
Nereye düştü bilmiyorum bu cemreler. İstanbul civarına düşmedi kesin.
Şimdi onlar birerik kişiler düşüyor. Düştükten sonra tesiri hasıl oluyor.
Anında
yani bombayı bile la teşbih ve la temsil attığınız zaman hemen tesirini göstermiyor. Bir müddet sonra tesirini gösteriyor. Bu da öyle. Yavaş yavaş artık bundan sonra eskiler öyle derdi. Şubat ağlasan da yaz, gülsen de yaz. Mart'tan kork. Ondan sonra artık Nisan ayı bahardır. Cemreler soğuk periyodun bitip sıcak periyodun başladığının habercisi. Yoksa cemre düştü diye hemen
bıçakla keser gibi.
Tabii mümkün değil.
Öyle bir değişim
aylarca sürmüş bir soğukluğun bir anda ısınması mümkün değil. Soğuk bir suyu, hatta bırakın buz donmuş bir suyu ateşe koyduğunuz zaman altında harıl harıl ateş yansa bile onun ısınması için bir miktar zaman geçiyor. Hatta altında ateş yanarken bile bakıyorsunuz üzerinde hala buz
var.
Kalıpları var onun gibi.
Peki ne demektir cemre?
Cemre ateş yumağı demektir. Yani işte önce havaya düşüyor, sonra suya düşüyor, sonra toprağa düşüyor. Sırasıyla bunlar hava, su ve toprak ısınıyor. Hayatımızın üç mühim unsurudur. Yani bu eski Araplarda, Arap mitolojisinden gelme bir tabirdir. Cemre bir takım astronomik hadiselerle de irtibatı var. Bu günlerde artık normal kış periyodu bitiyor, yaz periyodu başlıyor ve buna cemre düştü deniyor. Yoksa ateşin bir yere düştüğü yok.
Peki yapılan özel bir hazırlık var mıdır takvime göre?
Hayır.
Cemrenin düşeceği bellidir.
Hayır.
Hani düştükten sonra
Hayır.
toprakla çiftçinin yaptığı bir şey vesaire.
Hayır. Şimdi şöyle, zaten çiftçi hayatında cemreler yeni bir devrenin başlangıcıdır. O zamana kadar ekilmiş, biçilmiş her şey, ondan sonra belli bir sulama ve ondan sonra hasat mevsimi başlayacaktır. Yani çiftçinin hayatında ekme ve hasat etme olmak üzere iki safa vardır. Ekme safhası bitmiştir, ekmeğiyle alakalı safha. Şimdiden sonra hasat etme safhası
başlıyor. Şimdi ekilen mi şeyler?
Tabii. Yani şöyle, yazın da ekilir de ekinlerin çoğu kışın ekilir. Sonbaharda ekin ekenler, arpa ekenler ekerler. Ancak bazıları yazlık denilen bir takım hasat sebzelerin dikimi tabii biraz daha geç olur. Yani onlar havaların ısınmasıyla ancak dikilir, yoksa üşür, bir şeye yaramaz.
Donar.
Ve tam da yaz mevsiminde o sebzeler mahsul verir. Onun için onun dikim yeri farklıdır. Daha ziyade en yaygın olan hububatta sonbaharda ekim yapılır. Ekim,
bütün kışı toprağın
Kasım
altında
geçirir. Ondan sonra filizlenir. Bu yazın dikilen ekinler de vardır. Yani yaz başlangıcında baharın dikilir, yazın verilir. Fakat o çok randımanlı olmaz. Yani kalitesi iyi olur da randımanlı olmaz. Çok fazla mahsul alınamaz.
Ürün az olur.
Onun için ancak gecikenler veya bir sebeple ekemeyenler yazlık ekerler. Randımanı az olur ama işlerini görür.
Boş kalmaz toprak.
Ve o ekin de hatta ekmek yapmaya falan daha elverişli oluyor.
Daha
yazlık
mı?
Ekin.
Daha
taneleri
kuru
daha büyüğü, daha kuru ama az. Başak başlarında az olur. Umumiyette ekme işleri bitmiştir. Sulama işleri bitmiştir. Üzerinden kış geçmiştir. Şimdi kar falan yok. Normalde onları karın örtmesi lazımdır. Ondan sonra yavaş yavaş şimdi yeşermeler başlar. Neyin ne olduğu, mahsulün ne olduğu az çok anlaşılır. Yaza da
nasıl çıkacağı belli
evet.
olur.
Ve bu cemreler bir mukaddes gün değildir. Ne Müslümanlıktan öncesi için ne Müslümanlıktan sonrası için. Daha önce de söylemiştik. Eskiler hep bu havanın iklimle alakalı hadiseler hep aynı tarihlerde olduğu için bunları tecrübeyle bir takvim neredeyse tutmuşlar. Hangi fırtına ne zaman, hangi soğuklar ne zaman. Her sene 3 aşağı 5 yukarı aynı günlere denk geliyor.
Peki enteresan isimler de vermişler.
Evet.
Mesela Kocakarı soğukları,
efendim Sitte-i Sevir, Öküz soğukları, Ülker fırtınası, Kırlangıç fırtınası, Cemreler, işte Zemheri, Karakış gibi isimleri var. Bunların tabii hikayeleri de var her birinin ama ne derece hakikatle bağlantısı var? Doğrusu bilmek mümkün değil.
Önce o soğuğa bir isim verip sonra o isme bir hikaye uydurmuşlar gibi daha çok duruyor.
Mümkün. Veya o soğuklar başladığında bir
olay,
hadise olmuştu, ciddi bir hadise. Onu sonradan anarken koca karı donduran soğuklar derler. O adı kalır koca karı soğukları.
Şimdi biz bugün biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğiz. Aslında ısınmayla da ilgili ama bazı ülkelerin hiç bitmeyen sıcak rüyası.
Evet.
Tarih kitaplarında hep anlatılır bizim lisede okuduğumuz kitaplarda hep vardı. Sıcak sulara inme hayali Rusya evet. için. Şimdilerde yaşanan olaylar, konjonktür, Türkiye'nin durumu, Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu, Avrupa'nın konumu, tabii Türkiye'nin jeopolitik konumunu da işin içine katarak bu sıcak sulardan kasıt neresidir? Kim niye inmek ister? İnmekten muradı nedir? İnince ne olur? İndi mi inmedi mi? Biraz bunu konuşalım.
Şimdi tabii her devletin bir misyonu var. Tarih içinde neyi tahakkuk ettirmek istiyor? Maksadı nedir? Her bir devlet için bu farklı şekilde izah edilebilir. Fransa için Katolik dünyasının önderi olmak, onların ağababası olmak gibi bir misyon vardır. Onun için İspanya, İtalya ve diğer Katolik ülkeler devamlı Fransa'nın bir himaye ettiği çocukları gibi görülmüştür. Efendim Almanya'nın Orta Avrupa'da Cermen asıllı ırkları birleştirmek ve bunlara yakın olanlara üzerinde hakimiyet kurma gibi bir emeli olmuştur öteden beri. İspanya öteden beri daha ufku açık, dünyada bilinmeyen yerler bulup oralara hakim olma misyonu gütmüştür. Hollandalılar tüccar bir millet, kritik ticaret yerlerini eline geçirip oralarda hakimiyet kurmak istemişler. Venedik Cenevizliler zaten böyle. Osmanlı Devleti kendine daha mukaddes bir misyon yüklemiştir. O misyon işte dinin her yerde duyulmasıdır. Ve bu da daha ziyade Müslüman nüfusun fazla olmadığı Batı Avrupa olmuştur. Misyonu budur. Günümüzde Amerika'nın bir misyonu var. Bu misyon Orta Doğu hakimiyetidir. Enerji kaynaklarının kontrol altında tutulmasıdır. Ya daha doğrusu şöyledir. Bu misyon enerji kaynaklarının kontrol altında tutulmasıdır. Dolayısıyla Orta Doğu enerji kaynaklarının en fazla olduğu yer olduğu için Orta Doğu ve yakın Asya üzerinde Amerika hakimiyet kurmak istemektedir. Rusya ise öteden beri sıcak denizlere inme hayaline sahiptir. Rusya çok eski bir devlet değil. Düşünün Osmanlı Devleti daha yükselme çağının en parlak zirvesindeyken Rusya diye bir devlet yoktu.
Ne vardı orada?
Kiev Prensliği vardı, Moskova Prensliği vardı. İki prenslik.
O geniş topraklarda.
Geniş topraklarda. Çok da geniş değildi topraklar o zaman.
Yukarı yani kuzeyi çok fazla
Moskova ve Kiev'in etrafı bunların elindeydi. Onun dışındaki yerlere zaten bataklıklar, ormanlar, oraya insan bile girmiyordu. Bu ciddi birer kinezliktir, prensliktir bunlar. Düklüktür, dukalıktır bu iki prenslik, Kiev ve Moskova Prensliği. Ama her zaman Tatar hanlarının hakimiyetinde olmuştur. Timur Han, Emir Timur Han da değil ya, Emir Timur, Altın Ordu Devleti'ni yıkınca Kiev ve Moskova prenslikleri buradan sivrilerek ortaya çıkmışlardır. O zamana kadar onlar Altın Ordu Devleti. Evet, yani bir Müslüman Türk devletinin kontrol şeyindedir onlar. Tebasıdır. Onların tebasıdır.
Ama Müslüman,
Müslüman değiller tabii ki. Kiev, Moskova, Ortodoks. Ortodoks bile değildi onlar. Animist idi yani. Putperest, tabiata tapan idi. Meşhur hikayedir. Bir Tatar hocası çağırıyorlar. Diyorlar ki yani biz bir dine girmek istiyoruz. Semavi bir dine artık biz medenileştik. Medeni milletler
ölçüt millete, müdür?
Tabii ölçüttür. Medeni milletlerin ölçütlerinden bir tanesi de semavi bir dine mensup olmaktır. Veya putperest bile olsa putperestlikte semavi dine doğru bir temayül Budizm'de olduğu gibi olması icap eder. Tatar hocasını çağırmışlar. Demişler bize İslamiyet'i anlat. O da anlatmış kendince. Demiş ki bak bu her şey çok güzel de bu içki meselesi bize uymadı demişler. Hmm. Biz demişler çok soğuk bir memlekette yaşıyoruz. Biz vodka içmeden duramayız.
Isınmak amaçlı içeceklerini ima ediyorlar.
Evet. Şimdi Avrupa'da, Almanya'da falan gidenler bilirler. Vaktiyle su yerine şarap içerlerdi. Neden? Çünkü sular nehirlerden alınıyordu. Nehirler ise bütün şeylerin pisliğinin döküldüğü bir yerde pislerdi malum. Onun için yıkanmazlardı. Yani su pis olduğu için zaten daha pis bir suyla yıkanmanın esprisi nedir? Vücudumuzdan su çıktığına göre içeri su da girebilir. Biz bu pis suyla yıkanırsak pis su içimize girer diye inanır ve yıkanmazlardı. Peki ne içerlerdi? Şarap içerlerdi. Şarap bir de çok sari hastalıkların sudan geldiğini anlamışlardı Avrupalılar. Halbuki şarap asidik bir şey ortam olduğu için mikrop üretmez. Onun için şarap içerlerdi. Şarabın alkol nispeti de diğer içkilere göre düşük olduğu için hep şarap içerlerdi eskiler. Yani düşünün Avrupa'nın şaraba bu kadar düşkün olmasının birinci sebebi sıhhidir.
Yani bulundukları ya da bulabildikleri suya göre evet. daha sağlıklıydı.
Evet. Ben ilk defa Paris'e gittiğimde lokantada su istemiştik. Garson bana şöyle şaşkınlıkla baktı. Zaten Fransızlar çok kendini beğenmiş olurlar. Herkesi böyle aşağılamak için fırsat ararlar. Allah Allah su isteyen bir müşteri gibisinden baktı bana. Ondan sonra dedi ki beyefendi burası dedi Paris. Bu da şarap içilir dedi. Bu şarap memleketidir dedi. suyu inekler içer dedi.
Oo.
İçmek istiyorsanız dedi. İşte sen nehri dedi yani yanımızda. Sen nehri var dedi yani. Yakıştıramadı adam. Kibarca söyledi bunları tabii.
Sizi kirli kirli gördü.
Ondan sonra neyse bir su getirdi bize. O zaman şimdiki böyle pet şişeler falan da yok.
Nehirden almadı inşallah.
Muhtemelen yani senden değilse bir musluktan akma bir suydu. O zaman bu şeyler de çok yoktu. Sodalı, mineralli sular da. Şimdi nereye gitseniz mineralli su getiriyor. Biraz daha pahalıdır o. Onu da içerler. Neyse. Yani Avrupa'da böyle bir tema. Ruslar da ısınmak için vodka içiyorlardı. Birinci sebep bu. Tabii eğlence de var ama birinci sebep bu. Tatar hocası hemen şimdiki hamsofular gibi şöyle kaşını çatmış. Olmaz. Dinimizde büyük günahtır içki demiş. Peki demiş Moskova Knezi. Bir de Hristiyan papazı çağırmış. Hristiyan papazı demiş ki ooo bizde içki içmek ibadettir. İçebildiğiniz kadar için.
Oo.
Tamam demiş. Bu iş belli oldu.
Tamam.
Ve toplu yerimiz... halde Hristiyanlar girmişlerdir. Bundan birkaç sene
ama
önce zaten.
Ama orada bir orta yol bulmak zor yani. Şimdi,
ama şimdi şöyle.
Mücadele ettikleri
tamam,
şey.
Doğru haklısınız da şöyle. Rusya şimdi Hristiyanlar girişinin 1000. yılını kutladı yakın zamanda. Müslümanlar girişinin 1000. yılı da olabilir ki benim hayatta Müslüman olmadıklarını en çok hayıflandığım 3 milletten biridir Ruslar. Diğer İngilizler ve Japonlardır. Şimdi Tatar hocası şöyle diyebilirdi. Bu soru Hazreti Peygamber'e de sorulmuş. Ben demiş zinayı terk ederim. Yalanı terk ederim ama içkiyi terk edemem. Kabul ettim demiş Hazreti Peygamber. Senin bana bu sözünü tamam. İçki iç ama diğerlerini yapma. Demiş efendim olur mu demiş de içki haram. O kalbine İslamiyet yerleştikten sonra zaten kendiliğinden içkiyi de bırakacaktır.
Hmm.
İçki içmek günahtır. Nedir?
Oradaki İmandan samimiyetle.
Şey. Evet. Tatar hocası deseydi ki İslamiyet içki içmenize bir şey demez. Yani bu günahtır ama içebilirsiniz diyebilirdi. Ve hiç günahı söylemeyebilirdi. Çünkü bunlar daha Müslüman değiller.
Hmm.
Bunlar Müslüman olduktan sonra araştırınca zaten İslamiyet kalplerine yerleşince içkiden zaten vazgeçerlerdi. Ve bunun için siyaset lazım, diplomasi lazım, politika lazım. İşte Tatar hocasının bundan haberi olmadığı anlaşılıyor ki bugün de Müslümanlara en çok zararı verenler böyle fazla ufku olmayan, İslamiyet'i iyi bilmeyen, Hazreti Peygamber'in tatbikatını bilmeyen kişilerdir. Her neyse. Bu büyük bir eksik, kötü bir şey oldu tabii. Rusya'nın Hristiyan olması mesela onları Avrupa'ya yaklaştırdı. İyi kötü. Slav milletleri daha önce zaten Hristiyan olmuştu bir kısmı. Onlarla bir birlik kurmaya yardımcı oldu. Yani Hristiyan oluşu Rusların çok büyük bir musibet oldu. En azından Türk İslam dünyası için oldu. Ardından, ama bunlar hala Tatarların kontrolündedir. Tatar devleti yıkılınca Ertuğrul Ordu devleti bunlar bağımsız oldular. Ama yine orada Tatar hanlıkları var. Kazan hanlığı, Astırhan hanlığı, Kasım hanlığı, Kırım hanlığı. 4 tane hanlık var. Şimdi Ruslar parçala böl yönet. Parçala böl yık. İngilizler parçala böl yönet. Ruslar parçala böl yık. Şimdi bunlar 4'e ayrıldı ya yıkılması kolay. Kasım hanlığından başladılar. Kasım hanlığını bir bahaneyle birbirine düşündüler Astırhan hanlığıyla. Sonra Kasım hanlığını yıktılar. Ardından Astırhan hanlığını yıktılar. Ardından Kazan hanlığını yıktılar ve 3 hanlık Rus Moskova prensinin toprakları arasına girdi. Sonra Moskova ve Kiev prenslikleri birleşti. Rusya diye bir devlet ortaya çıktı. Bir milli hanedan buldular kendilerine Romanov adıyla. Bir kaldı Kırım Hanlığı. Kırım Hanlığı'nı Osmanlı korudu. Öbürlerini koruyamadı uzak çünkü.
Hı hı.
Korumak istediği, kanal yapmak istediği Sokolu Mehmet Paşa, Kazan Hanlığı'nı ve Astırhan Hanlığı'nı korumak için hatta Astırhan Seferi yaptı Osmanlı Devleti. Ama çok uzak, soğuk memleket koruyamadı. Gitti hı hı. Onlar. Şimdi Rusya bunları aldıktan sonra ne lazım? Memleketi soğuk. Soğuk memlekette ticaret olmaz. Ziraat olur ama randımanlı olmaz. Nüfus artmaz. Ne yapması lazım? İşte onun üzerine bir politika geliştirdi.
Bir
Rusya.
Hedef de
bir hedef ortaya koydu. Evet. Evet.
Sıcak varlık sulara, sebebi sıcak oldu. Sıcak sulara inmek. Kısa bir aradan sonra bunun için yapılanlar ve sonrasında elde edilenleri konuşacağız efendim. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile sıcak sulara inmek konusunu konuşuyoruz. Tabii soğuk bir ülke. Onun dışında tabii halka refah sunabilmek için bir de şeye bakmak lazım galiba. Bunun söylendiği döneme nereler ekilip biçiliyor, nüfus nerede yoğun, medeniyet nerede gelişmiş. Onu yukarıya taşıyamayacağınıza göre o iklim şartlarını. Evet. Biz aşağı gidelim ama oralarda bizim olsun düşüncesi var.
Evet, şimdi Rusya'nın kuzeyi daha soğuk yerler, ormanlık, çalılı, bataklık
yerler. Sibirya'dan bahsediyoruz.
Sibirya ve Petersburg'a doğru olan yerler. Buralardan bir şey elde etmeniz mümkün değil. Şimdi Rusya'nın önünde bir, ülkeyi refaha götürmek, iki, güçlendirme hevesi var. Şimdi Rusya'nın halkı enteresan. Derebeyleri var, boyarlar deniyor bunlara. Bu boyarların çok geniş toprakları var. Uçsuz bucaksız binlerce dönüm. Bu binlerce dönüm toprakta Rus köylüleri, mujikler yaşıyor. Bu mujikler toprağa bağlı köylülerdir. Toprakla beraber alınır, satılır, serf. Hiçbir hakkı yoktur. Hiçbir söz şeyi yoktur. Ama normal köle gibi değildir. Yani şahıs olarak alıp satılmaz. Toprakla beraber alınır, satılır. Sanki toprağın üzerindeki bir bina, ağaç gibi. Eker, biçer, çıkan mahsullerin bir kısmını yiyeceği kadar alır, geri kalanını derebeyine verir. Tabii bunlar fevkalade cahil insanlardır. Fevkalade iptidai şartlarda yaşarlar. Şark ülkesidir, Ruslar şarklıdır. Geri kalmış bir cemiyettir. Kültür seviyesi fevkalade düşük, o zaman için söylüyorum. 17-18. Asırlardan bahsediyorum. Mahsul fevkalade düşük. Zaten soğuk memleket, imkanları az, paraları az. Derebeyleri de fakir. Boyarlar da çok fakir yani. On binlerce dönüm arazi var ama fakir. Zenginlik o zaman adam başına göre ölçüldü. Şu kadar canı var. 10 bin canı var. Oo, ne zengin adam. Halbuki fakir adamın. Okumaz mıyız Gogol'un, Puşkin'in eserlerinde?
Evet, eserlerinde.
Perişan derebeyleri. 5 kuruş parası yok adamın. Çorabı yırtık, evi perişan ama derebeyi. 10 bin canı var. 10 bin canı değil mi? 10 bin kölesi var. Şimdi bir...
Ama o bir sorumluluk tabii bir yandan da.
Tabii. Şimdi bir Korkunç İvan diye bir çarları var bunların. Son Bizans İmparatoru Mihail Paleologos'un kardeşinin kızıyla evleniyor. Evdoksiya. Ve diyor ki artık biz Bizans tahtının varisiyiz. Bizans barbarların eline geçti. Doğu Roma Türklerin eline geçti. Zaten Müslümandır. Dolayısıyla mahiyet değiştiriyor. Bu taç artık bize aittir. Bizans tacı. Hı hı. Bize aittir. Doğu Roma tacı. Çünkü Doğu Roma'nın bir mistik manası da var. Her devlet gibi değil. Bir devlet yıkılır, tarihe gider. Ama Roma İmparatorluğu Avrupalılar için, hatta Hristiyan Avrupalılar için bile bir imajdır. Yani İtalya'yı barbarlar işgal ettiği zaman bile Papa tuttu. Frank İmparatoru Şarlman'ı Roma İmparatoru ilan etti. Mukaddes Romaca, yani Roma İmparatoru bir idealdir Avrupalılar için. Avrupa Birliği'ne giden yolda bir idealdir. O, yani onunla bağlantısını kuruyorlar. Rusya için de bu aradığı fırsat. Tamam, Doğu Roma yıkıldı. Bunun varisi biziz. Aradığımız fırsatı bulduk. Biz bu varislik sıfatıyla bir şey elde edebiliriz. Hemen kendilerini Bizans tahtının varisi ilan ettiler. Çift başlı kartal Bizans bayrağını armaları yaptılar. Hatta daha ötesine giderek Moskova Patriği İstanbul'daki Fener Patriği'nden ayrıldı. Otonom oldu ve dedi ki biz artık bütün Ortodoksların lideriyiz. Senin hiçbir sıfatın kalmadı dedi Fener Patriği'ne.
Tabii orası işgal altında, olduğu için onlara göre.
Tabii. Bu da birbirine aforoz ettiler. Fener Patriği bunu aforoz etti. Şimdi Moskova Patriği tabii güç meselesi, arkasındaki güç. Fener Patriği çok güçlüydü. Bütün Ortodoks ona bağlıydı. Moskova Patriği arkasında Rus kralı var. Moskova Knezi var. Osmanlıların tabiriyle Moskova Knezi, prensi, Moskova kralı. Moskova kralı. Ondan sonra Çar ilan etti kendisini. Osmanlı Devleti tanımadı. Çünkü Çar İmparator demektir. Tanımadı. Avrupa'da tanımadı. Avrupa aşağılardı hep. Rusları küçük görürdü. Şimdi burası mühim. Yani Rus Çarı'nın Bizans İmparatoru'nun yeğeni olan kızla evlenmesi ve kendini Bizans tahtının varisi görüp hala bakın bu mantalite Ruslarda vardır. Biz Bizans tahtının dolayısıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun varisiyiz. Ve bütün Ortodoksların biz lideriyiz. Bu ideal bugün de
bu, evet, şu anda
komünizm zamanında da önce
biri.
De Rus politikası esasını teşkil. Bunu Türkiye'de kimse bilmiyor. Anlayamıyorlar. Bakıyorum Rusya hakkında konuşan eden insanlar bile bu meseleyi fazla gündeme getirmiyor. Ve bazıları farkında değil, bazıları farkında. Şimdi bu çok mühim. İkincisi bir de pragmatik sebepler var. Memleket soğuk. Güney'e inmeniz lazım. Güney sıcaktır. Ticaret yeridir, zenginlik yeridir, arazi yeridir ve sizin hinterlandınız güneydedir. Ortodokslar güneyde yaşıyor. Hmm. Balkanları düşünün. Bütün dünyaya onların himayesi vesilesiyle hükmetmeniz mümkündür. Ne kadar çok mahiyetinizde himaye ettiğiniz insan varsa, ne kadar geniş topraklara hükmediyorsanız o kadar güçlüsünüzdür. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Ama tabi bu Rusya'nın bunu tahakkuk ettirecek hali hiç yoktu. Osmanlı Devleti çok güçlüydü. Osmanlı Devleti'ne karşı kafa tutması mümkün değildi. Avrupa zaten Rusya'yı ciddiye almıyordu. Rusya pusuya yatıp bekledi. Ne zamana kadar? Bizim Deli Petro dediğimiz, Rusların Büyük Piotr dedikleri bir çar başa gelene kadar. Büyük Piotr enteresan bir adam. Deli hakikaten. Hakikaten
yani,
deli.
Yani fiziksel olarak, mental olarak.
Mental olarak deli. Yani anormal hareketleri var. Hal hareketlerinde anormallikler var. Yani bu belki bir dahinin gösterdiği anormallikler de olabilir. Zaten dahi ve deli arasındaki şey çok
sınır
çok belirsizdir. Yani düşünün, sakal yasağı getirdi. Herkes sakalını kesecek. Ruslar da sakala çok meraklıdır. Hele Ortodokslar. Böyle kucaklarına kadar iner. Tabii millet korkudan kesti. Kesemeyenler kaçtı. Türkiye'ye çok sığınanlar oldu sakal kesmemek için. Türkiye kabul etti onları, yerleştirdi. Yakın zaman Manyas'ta falan vardı. Oğlu da kesmedi. Çareviç.
Kendi oğlu.
Evet, Alexey. Ben dedi kesmem. Çağırdığın için kesmiyorsun sakalını. Ben emir verdim. Siz de emir veremezsiniz. Çünkü sakal Tanrı'nın dedi erkeklere bir hediyesidir. Ben bunu dedi yok sayamam. Tanrı'nın hediyesi. Öyle mi? Atın bunu zindana dedi. Dövün. Kesmedi çocuk. En son kendisi indi. Baktı ki kesmiyor. Sinirlendi. Kırbacı eline aldı. Döve döve oğlanı öldürdü.
Kendi çocuğunu öldürdü.
Bu normal bir şey midir? Bir adamın, bir çarın sakalını kesmedi diye oğlunu öldürmesi. Tabii onun için oğlu olmadı. Onun kızları tahta geçti. Ahlaksız bir kadınla hayat yaşadı. Katerina diye bilinir Türkiye'de. Bir rahibin hizmetçisiyken esir düşmüş. Bütün ordunun askerleri ardından subaylarıyla düşmüş kalkmış. Güzel, zeki bir kadın. Sonra çarın dikkatini çekmiş ve çarı çok nüfuz etmiş bir kadın. Çariçe 1. Katerina. Bizde de bilinir bu. Çar Piotr'un akıllılıkları da var. Diyor ki bu Avrupa nasıl güçlenmiş? Ben bir deniz imparatorluğu kurmam lazım. Denize inmem lazım ama gemim yok. Ne yapmam lazım? Gitti Hollanda'ya. Hollanda'da bir gemi tersanesinde kılık değiştirip işçi olarak çalıştı. Gemi yapmayı öğrendi.
Kendisi öğrendi.
Kendisi. Tabii bunun için hatta Çar ve Dülger diye operaları vardır Avrupa'da. Lord Singh'in Çar ve Dülger bu hadiseyi anlatır. Herkes bilir bunu. Ondan sonra memleketine döndü. Tersaneler kurdu. Nerede kuracak tersaneleri? Karadeniz Osmanlı'nın elinde. St. Petersburg'da kurdu. Orası bataklıktı. Bataklığı kuruttu. Orada bir şehir kurdu.
Azim
bu. Evet, bu çok muazzam yani. Bir şey bu. Bataklığı kuruttu, oraya bir şehir kurdu. Herkes olmaz dedi. Venedik gibi bir şehirdir. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir St. Petersburg. St. Peter adadı. St. Petrus. Hazreti İsa'nın baş havarisi. Petrograd değildir. Yani kendi adı değildir.
O dönemin ritüellerinden bir şey bu
bütün
değil mi?
Şehirler, kurulan şehirler. Bütün şehirler bir Aziz'in ve Hazreti İsa'nın veya Hazreti Meryem'in adına kurulur. İstanbul mesela Hazreti Meryem'in adına kurulur. Orası da Aziz Petrus adına kuruldu. Muazzam bir şehir. Çok imar etti. Çok para harcadı. Orada bir tersane kurdu. Baltık'ta gemiler üretti. İnce gemiler ve kalın yani nehir gemileri ve deniz gemileri üretti. Bir donanma vücuda getirdi. Ama hala Karadeniz onun elinde değil. Karadeniz Osmanlı'nın elinde. Ama bir ülke kurdu. Dedi ki bizim hayatta ayakta kalabilmemiz ve hayatta kalabilmemiz için behemhal mutlaka Karadeniz'e, oradan Akdeniz'e, sıcak denizlere inme mecburiyetimiz var. Biz ne ticarette, ne dünya politikasında, ne askerlikte başka türlü kalamayız. Yani etrafımız çevrili. Mutlaka bir yer bulmamız lazım. Yani doğuya gitsek neye yarar? Sibirya bizim ne? Aşağıya inmemiz lazım. Bunun için de elverişli şartlarımız var. Çünkü önümüzde bir Osmanlı Devleti var. Giderek güçsüzleşiyor.
Fark etmiş konjonktürü.
Fark etti. Ateşli silahlar çıktı. Osmanlı Devleti ateşli silahları tam manasıyla yakalayamadı. Yani ordusunu tam manasıyla o hadiseye adapte edemediği için güçsüz duruma düştü. Şansını denedi. Dedik Osmanlı Almanlara yenildi dedi Viyana'da. Bana niye yenilmesin? Fakat bu tabi Osmanlılara yenildi. Meşhur Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut'ta Çar'ı yendi. Bu Ruslarla ilk savaşımız. Ondan önce Tatarhanları Moskova'yı işgal ederler, haraca bağlarlar devamlı. Osmanlı Devleti'ne bağlıydı Moskova. Kırım Hanı vasıtasıyla. Ama artık Kırım Hanı'nı falan takmıyor. Yani artık müstakil devleti var. Yenildi. Fakat bundan çok ders çıkarttı. Orduyu hemen revize etti. Orduda Yeniçeri gibi asalak bir takım vardı. Strelitziler. Onları hemen yok etti. Aynı Sultan Mahmud'un yaptığını yaptı. Ve yeni bir ordu kurdu. Yarısı gönüllü, yarısı paralı. Çok muazzam bir ordu kurdu. Bunları teçhizatını arttırdı. Teknik imkanları hasıl etti. Memlekette çok reformlar yaptı. Salakça reformlar da yaptı sakal kesme gibi. Ama bir takım iktisadi hayatı geliştirici reformlar da yaptı. Ne muazzam bir Rusya meydana getirdi.
Onun için, ne kadar yılda yaptı bu? Ne kadar zamandır?
Az bir zamandır. Yani onun çarlığı 15-20 senelik bir periyottur. Gene tabii çok da az değil. Ama bu az zamanda o görgüsünü, bilgisini buna aktardı. Yani Rusların Büyük Piotr dediği kadar var. Her ne kadar deliliği de varsa da. İşte bir vasiyetnameden bahsedilir. Çar Deli Petro'nun vasiyeti. Bu vasiyetname umumiyetle Osmanlı Devleti üzerine kuruludur. Sahte olduğu söylenir bu vasiyetnamenin. Uydurma olduğu söylenir. Hayal mahsulü olduğu söylenebilir. Ki bence de hayal mahsulüdür. Ama yani bu vasiyetnamenin kendi böyle 1-2-3 madde
bir
diye.
Bir fısıltı gazetesi haberi bu.
Ama muhteviyatı doğrudur. Nereden biliyorum? Tarihi hadiseler göstermiştir. O zamandan bu zamana Rusya'nın sıcak denizlere, Balkanlara, Akdeniz'e inme, Osmanlı Devleti'nin işini bitirme politikası Rusya'nın Çar Petro'nun emanetini ileri götürme şeklinde tezahür etmiştir. Bunun için arkadan dolanmışlardır. Kafkasya. Kafkasya'yı düşürdükten sonra Osmanlı Devleti'ni arkadan tehdit etmişler. Oradan Karadeniz'e çıkmışlardır. Buradan çıkamadıkları için. Sonra Kırım'ı bitirmişler. Tamamen Karadeniz'in büyük bir kısmını kontrolleri altına almışlardır. Bir bu. Bura askeri başarıları. Bu tarafta ise, Balkanlarda ise yerli halk Sırp, Romen, Karadağ, efendim Bulgar, Yunan, bunların hepsi Slav ve Ortodoks. Öte tarafta Polonya, Çek, Slovak, Sloven, Hırvat, bunlar da Slav ama bunlar Katolik. Bunlara çok nüfuzu olamamıştır. Hep nüfus kurmak istemiş ama olamamış Katolik oldukları için. Onlar Almanlar hep arka çıkmış. Osmanlı Devleti'nde yaşıyor bunlar. Bu halkları devamlı Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmış. Fransa İhtilali imdadına yetişmiş. Fransa İhtilali'nden sonra malum imparatorluklar yıkıldı. Ulus devlet modeli ortaya çıktı. Milliyetçilik cereyanı güçlendi. Şimdi Yunanlı dedi ki ben Yunanlıyım. Türkler beni niye idare etsin? Ben Bulgarım, beni niye idare etsin? Bunlar da milliyetçi cereyanları güçlendirdi. Osmanlı Devleti güçsüzdü, fakirdi. Zor durumdaydı. Bunları elde tutabilecek imkanlardan mahrumdu. Rüzgar tam ters taraftan esiyordu. Rusya da bunları desteklediği için Balkanlar patır patır patır döküldüler. Önce burada dahili isyanlar çıktı. Bu isyanlar sebebiyle Osmanlı hükümeti çok sert tedbirler aldı. Sert tedbirler daha şiddetli reaksiyonu doğurdu. Bu sefer oradaki halk birbirine düştü. Katliamlar derken Osmanlı Devleti'nin oradan çekilmesini Rusya neredeyse bütün dünyaya meşru ve haklı bir sebep olarak lanse etti.
Önümüzdeki hafta bu konuya inşallah devam edelim. Çünkü sonrası şimdiki ekonomik ve siyasi düzene yansımalarında inşallah konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.